bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Zen Yolu, Zen Budizmin İlkeleri, Alan W. Watts, Şule Yayınları, 1998. Türkçe'ye çeviren Sena Uğur. Ses kaydına başlama tarihi 7 Mart 2005. Okuyan Sema Kendir. Herkes güzelliği güzel olarak algılayınca çirkinlik zaten vardır. Herkes iyiliği iyilik olarak algılayınca kötülük zaten vardır. Olmak ya da olmamak karşılıklı çıkar ortaya, zor ve kolay karşılıklı anlaşılır. Uzun ve kısa birbirleriyle karşılaştırılır. Yüksek ve alçak karşılıklı konuşlandırılmıştır. Önce ve sonra karşılıklı bir zincirlemedir. Sunuş. Bildiğin yol en kısa yoldur denir. Yolculuk her şeyden önce bir cesaret işidir, sonra da istikamet. Peki önünde yürünebilir bir yol olmayanlara ne denilebilir? Ya da yürüme heyecanı ile tutuşup da ayakları olmayanlara. Herhalde hepsinden daha da acıklısı yürümek ihtiyacında olup da gerekli organlara sahip olmayanların durumu olsa gerek. Mesela bir yürek. Yollar, nefesler adedince. Mühim olan yürüme konusundaki ısrar. Şarkta önce yap sonra açıklarsın felsefesi geçerli olmalı. Birçok yol var ki kılavuzları ardından gidenleri çok olmuş ama haritaları yeni çiziliyor. Zen bu yollar içinde yine de en çok bilinenlerinden, kitaplarla öğrenilecekler kısıtlı da olsa, en kısa, en sağlam, en doğru yol bilinse de yol kültürünü geliştirme adına Zen yolu mecburi bir argüman. Şule. Giriş. Zen Budizmin son yıllarda gittikçe artan bir ilgiyle karşılaşması dikkat çekici bir gelişme olarak duruyor önümüzde. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ilgi öylesine arttı ki daha şimdiden Zen Budizmin Batı dünyasının düşünce ve sanat yaşamında önemli bir yer kaplayacağını söyleyebiliriz. Aslında bu ilginin son Dünya Savaşı'nın olumlu sonuçlarından biri olan Japon kültürüne duyulan ilgi ve merakla ilişkili olduğunun iddia edildiğini biliyorum. Fakat bu coşkulu ilgi büyük olasılıkla geçici bir durumdur. Zen'e duyulan ilginin daha derinlerdeki nedeni ise Zen'in ortaya koyduğu bakış açısının Batı düşüncesinin gelişmekte olan yönüyle çok daha yakın olmasıdır. Batı uygarlığının yıkıcı ve kaygılandırıcı özellikler taşıyan yönleri, bu uygarlığın aynı zamanda en yaratıcı dönemlerinden birini yaşadığını görmemize engel olmalıdır. Batı'da psikoloji ve psikoterapi, bilim felsefesi ve mantığı, anlam bilim felsefesi ve mantığı, anlam bilim, semantik ve iletişim teorileri gibi nispeten yeni alanlarda heyecan verici düşünce ve teorilerin peşi sıra ortaya atıldığı bir gerçektir bugün. Bu gelişmelerden bazıları Asya felsefesinin katkılarıyla ortaya çıkmış olabilir. Fakat genel anlamda bir etkileşimden çok bir paralelliğin söz konusu olduğunu düşünüyorum. Öte yandan zaman içinde bu paralelliğin daha çok farkına varacağımızı düşünüyor. Bunun da karşılıklı görüş alışverişini sağlayarak önemli gelişmelere yol açacağını umuyorum. Batı düşüncesi içinde bulunduğumuz yüzyılda öyle değişimler kaydetti ki şu anda tam anlamıyla bir şaşkınlıkla karşı karşıyayız. Bu karışıklık sadece halk ve aydın tabakaları arasındaki iletişim zorluğuyla kalmıyor. Düşüncemizin ve bugünkü tarihimizin gidişatı aynı zamanda toplumsal kurum ve normlarımızın temelini oluşturan, kamu tarafından genel kabul görmüş varsayımları da baltalıyor. Zaman, mekan, hareket, doğa, doğa kanunları, tarih, sosyal değişim ve son olarak insan kişiliğinin kendisiyle ilgili tanıdık terimler artık kullanılamaz duruma geliyor. Dolayısıyla Budist doktrinlerin büyük başlık olarak adlandırdığı evreni, sınırları belli olmayan bir evrende buluyoruz karşımızda ve bakıyoruz ki bir akıntıya kapılmışız üstelik. Böylesi bir dünyada batılı doktrinler, ister dini olsunlar ister felsefi veya bilimsel, yaşama sanatı bir yön verebilme konusunda fazla bir işe yaramıyorlar artık. ve biz kendi yolumuzu kendimiz bulma umutlarımızın kocaman bir relativite, görecilik okyanusu içinde olduğumuzu görüyoruz. Bu öylesine uçsuz bucaksız bir okyanus ki artık korkutucu olmaya başlıyor. Çünkü kesin kurallara, ruhsal ve psikolojik huzurumuzun devamlılığını sağlayabilmek için kendilerine yapışabileceğimiz sağlam prensiplere alışmışız bir kere. Bu nedenledir ki yaklaşık 150 yıllık bir süreden beri bu boşlukta kendisini evinde gibi rahat hissetmiş, kültürel yönden yaratıcı bir yaşam biçimine bu kadar çok ilgi duyulmasının nedeni işte bu olsa gerek diye düşünüyorum. Söz konusu yaşam tarzı boşlukta sadece kendisini evinde gibi hissetmekle kalmadı. Ondan hatırı sayılır bir haz da duydu. Zen'in durumu kendi sözleriyle ifade edilecek olursa kısaca şöyleydi. Ne başımın üstünde bir tane tuğla, ne ayağımın altında bir parça toprak. Tilkilerin inleri var, kuşların yuvaları. Fakat insanoğlu başını koyacak bir yerden yoksun ifadesinin anlamını eğer gerçekten kabul etmeye hazır olsaydık, Zen'in dili bize pek de alışılmadık gelmeyecekti aslında. Doğrusunu söylemek gerekirse uzak doğudan Zen ithaline taraftar değilim. Çünkü Zen şu anda bize oldukça yabancı olan kurumlarla iç içe geçmiş bir durumda. Fakat Zen'in kullanamayacağımız şeyleri içerdiği gibi kendi gittiğimiz yolda kullanabileceğimiz şeyleri de kapsadığı şüphe götürmez bir gerçektir. Zen'in kendisini anlatmada kullandığı yöntem entelektüel bir kimse için olduğu gibi ümmi bir insan için de kolay anlaşılabilir veya şaşırtıcı bir özelliğe sahiptir. Bu Zen'in kendisine özgü bir yeteneğidir. Ayrıca Zen şu ana kadar keşfedemediğimiz iletişim olanakları da sunar bize. Dolaysızlığı, çabayı ve mizahı bulacaksınız Zen'de. Güzellik ve saçmalık hislerini aynı anda hem sinirlendirici hem de hoş bir biçimde kullandığını göreceksiniz. Fakat hepsinden de öte, kafamızı allak bullak eden ve son derece zor gibi gözüken problemlerimizi bir fare dönerken neden tipi sorulara çevirebilen bir özelliği vardır Zen'in temelinde. İnsanların acılarına ve kendilerini kurtarmaya çalışmaktan doğan mahvetmelerine duyulan güçlü fakat tamamen hissiz bir acıma vardır. Her ne kadar en iyilerinden bazılarının baskıları tükenmiş veya kitapların elde edilmesi başka nedenlerden dolayı oldukça zor olsa da Zen hakkında birçok kaliteli kitap vardır. Fakat şimdiye kadar hiç kimse, buna Profesör Suzuki de dahildir, Doğu'nun tarihsel gelişimiyle beraber Hint ve Çin düşünce yöntemleriyle de ilişkisini içeren kapsamlı bir çalışma ortaya koyamamıştır. Profesör Suzuki'nin 3 ciltlik Zen Budizm Yazıları isimli çalışması, Zen Budizm'in değişik konuları üzerine hazırlanmış bir dizi bilimsel çalışmanın sistematik olmayan bir toplamıdır. Konu hakkında yeterli bilgiye sahip ileri derecede bir öğrenci için oldukça faydalı olmasına rağmen, genel prensipleri sindirmemiş normal bir okuyucu için oldukça karışık gelecektir. Yine Suzuki'nin Zen Budizm'e Giriş isimli eseri zevkle okunabilecek bir çalışmadır. Fakat kapsam açısından biraz dardır ve bu eser sadece belirli konular üzerinde yoğunlaşır. Yine bu çalışma Zen Budizm'in Çin Taoculuğu ve Hint Budizmi ile ilişkileri hakkında oldukça önemli bilgilerden yoksundur ve bazı konuları gereğinden fazla mistik bir havaya büründürmektedir. Suzuki'nin diğer kitapları ise hepsi konu üzerinde önceden elde edilmiş ve konunun tarihiyle ilgili bir ön bilgi gerektiren ve Zen'in bazı özel meseleleri üzerinde yoğunlaşan çalışmalardır. R.H. Blit'in İngiliz Edebiyatı ve Doğu Klasiklerinde Zen isimli eseri elde edilebilecek en iyi başlangıç kitaplarından birisidir. Fakat bu kitap sadece Japonca basılmıştır ve yine bu kitapta geri plan hakkında bilgi içermez. Dağınık ve son derece kolay anlaşılabilir bir gözlemler zincirlemesi olarak bu kitap konunun sunuşunu yapmaz. Benim kendi Zen Ruhu isimli kitabımsa Suzuki'nin önceki çalışmalarının halk tarafından anlaşılabilir hale getirilmiş bir şeklidir. Bilimsel değildir. Ayrıca birçok yönden modası geçmiş kabul edilebilir ve yanıltıcı olabilir. Sahip olduğu olumlu özellikleri ise sadece akıcı ve kolay olmasıdır. Christmas Humphrey'in Zen Budizm isimli kitabı ise sadece İngiltere'de basılmıştır ve o da Suzuki'nin çalışmalarının halk seviyesine uyarlanmış bir versiyonu gibidir. Bu kitapta Zen'i kültürel konumuna gerçekten oturtarak başlamaz işe. Canlı ve berrak bir ifade tarzı vardır. Fakat yazar Budizm ve ilahiyat arasında benzerlikler olduğundan bahsetmektedir ki kanımca bu oldukça su götürür bir iddiadır. Batılı ve Asyalı yazarlarca hazırlanmış diğer Zen çalışmaları ise daha çok uzmanlık gerektiren veya psikoloji, sanat ya da kültür tarihi gibi başka konular üzerindeki tartışmalardan oluşmaktadır. Dolayısıyla konu hakkında sağlam temellere sahip düzenli ve kapsamlı bir çalışmanın olmadığını söyleyebiliriz. Böyle bir ortamda Zen'in doğurduğu tüm coşku ve ilgiye rağmen Batı dünyasının bu konu hakkındaki izlenimlerinin karışık olması pek de garip karşılanacak bir durum değildir. Öyleyse sorun böyle bir çalışmayı ortaya çıkarmaktır ki benim yaptığım da budur. Çünkü görünen o ki konuyu benden daha iyi anlamış olan insanların hiçbirisi böyle bir çalışmayı hazırlamaya istekli değil. Sanırım ideal olanı böyle bir çalışmanın başarılı ve tanınmış bir Zen üstadı tarafından hazırlanmasıydı. Fakat şu anda yeterli İngilizce bilgisine sahip böyle bir kişi yoktur. Dahası geleneğin özellikle de kurumsal hiyerarşinin içinden konuşan birinin, olaya dışarıdan yaklaşan birisinin bakış açısını ve kavrayış tarzını yakalayıp yakalayamayacağı da göz önünde bulundurulması gereken bir konudur. Yine Japon Zen üstadları ve Batılılar arasındaki iletişim engellerinden bir tanesi de temel kültürel öncüllerin farklılıklarının açıkça ortaya konulmamış olmasıdır. Her iki tarafta kendi gittikleri yola öylesine dalmışlardır ki kendilerinin iletişim yöntemlerinin sınırlarının farkında değillerdir. Dolayısıyla böyle bir çalışma için en uygun yazar, bir Zen üstadın gözetiminde birkaç yıl geçirmiş ve Zen eğitimini A'dan Z'ye tamamlamış bir Batılı olacaktır. Şimdi Batı bilimsel geleneğinin standartlarıyla bu yargının pek de doğru olmadığı söylenebilir. Buna neden olarak da böyle bir kişinin bir taraftar ve bir hayran olduğu, dolayısıyla da olaya tarafsız ve ayrım yapmayan bir bakış açısıyla yaklaşamayacağı gösterilebilir. Fakat ne yazık ki ya da iyi ki Zen her şeyden önce bir deneyimdir, sözlü bir doğası vardır ve böyle olunca da sadece yazınsal ve bilimsel yaklaşımlarla anlaşılamaz. Zen'in ne olduğunu, özellikle de ne olmadığını bilmek, kelimelerin ardındaki anlamları kavrayabilmek için onu maddenin dünyasında pratiğe dökmekten başka bir seçenek yoktur. Öte yandan Rinzai Zen geleneğinde takip edilen eğitimin bir kısmını tamamlamış Batılılar da genelde bilenler konuşmaz, konuşanlar bilmez anlayışından dolayı ketum davranmakta ve iletişime kapalı kalmaktadırlar. Bununla beraber her ne kadar bülbül gibi ötmezlerse de tamamen sus pus oldukları da söylenemez. Bir yandan sahip oldukları bilgileri başkalarıyla paylaşmayı severler, diğer yandan da kelimelerin tamamen boş şeyler olduğunu düşünürler. Ayrıca eğitimlerinin belirli bazı kısımlarını kimseyle konuşmama konusunda da kendi aralarında bir anlaşmaya varmışlardır. Dolayısıyla işe karakteristik Asya davranışı olan gel ve kendi için kendin öğrenle başlarlar. Fakat bilimsel bir eğitim tarzından geçmiş Batılı insan ise şüpheci ve dikkatlidir. Neyin içine girmekte olduğunu bilmek ister ve bunun için geçerli nedenleri de vardır. Eleştirel bakışını kapının önüne koyup öyle içeri girmenin gerektiği yerlerde zihninin kendisini nasıl aldatabileceğinin farkındadır. Asyalılar bu davranıştan hiç hoşlanmazlar. Onların batılı müritleri ise bu konuda onlardan çok daha titizdirler. Ve böylece de bilimsel araştırmacıya insanın konuşma yeteneğinin ve anlayış gücünün daha birçok şeyler yapabileceğini söylemezler. Bu açıdan Zen hakkında yazmak dışarıdan bakan objektif gözlemci için olduğu kadar içeriden bakan subjektif öğrenci için de problematik bir iştir. Değişik zamanlar ve değişik durumlarda kendimi bu çıkmazın içinde bulduğum anlar oldu. Objektif gözlemcilerle beraberliğim oldu ve onlarla çalıştım. Şunu gördüm ki tüm iyi niyetlerine rağmen bu adamların istisnasız hemen hepsi hedefi ıskalıyorlar ve akşam yemeği yerine menüyü koyuyorlar tabaklarına. Öte yandan geleneksel hiyerarşinin içinde bulunduğum da oldu ve gördüm ki burada da insanlar akşam yemeği olarak yedikleri şeyin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ayrıca bu pozisyondaki bir kişi teknik açıdan biraz budala konumuna düşmekteydi. Çünkü aynı yoldan olmayan birisiyle tam anlamıyla bir iletişim kuramıyordu. Dünyamızın birbirleriyle hiçbir kesişme noktası olmayan bir komünler topluluğuna dönüşmesi hem tehlikeli hem de oldukça saçma olurdu. Bu yargı özellikle doğunun ve batının köklü kültürleri göz önünde bulundurulduğunda geçerlidir. Çünkü buralar iletişim potansiyeli açısından oldukça zengin yerlerdir. Öte yandan iletişim başarısızlıklarının en tehlikeli sonuçlar taşıdığı yerler de yine buralardır. Aşağı yukarı 20 yılını doğuyu batıyı anlatmakla geçirmiş bir kişiyim. Zen gibi bir gerçeği anlatabilmek için izlenmesi gereken açık bir prensip var. İnsan bir yandan hadiseye sempatik bir bakış açısıyla yanaşmalı, elinden geldiği kadar bu yaşam tarzını kişisel olarak hayata dökmeye çalışmalıdır. Fakat öte yandan da organizasyona katılma ve onun getireceği kurumsal sorumlulukları yüklenme konusunda her türlü daveti de geri çevirmeyi bilmelidir. Bu iyi niyetli tarafsız davranışının sonucunda kişi her iki tarafça da dışlanabilir. Fakat en kötü ihtimalle de eğer yanlış yorumlar yapılmışsa bunlar tarafları kendilerini daha açık bir şekilde ifade etmeye zorlayacaktır. Çünkü bu iki pozisyon arasındaki ilişkiler onları karşılaştırmaya da yarayacak üçüncü bir pozisyonun doğmasıyla çok daha net bir görünüm kazanacaktır. Dolayısıyla Zen hakkında yapılmış elimizdeki bu çalışma Zen olmadığı gibi batılı da olmayan bir görüşü açıklamaktan başka bir şey yapmasa bile işte bu üçüncü başvuru noktasını sağlayacaktır. Bununla birlikte aslında Zen'in temel öğretisinin organize olmayı ve herhangi bir kurumun özel sahiplenmesi altına girmeyi reddettiğine şüphe yoktur. Bu dünyada kültürel şartlanmışlıkların göreceliğini aşabilen bir şey varsa eğer, siz hangi isimle adlandırırsanız adlandırın o Zen'dir. İşte bu Zen'in neden kurumsallaşmadığını ve neden eski zamanlardaki Zen havarilerinin birçoğunun herhangi bir Zen otoritesi tarafından tanınmayı hiç beklemeyen ve hiçbir Zen organizasyonun çatısı altına girmeyi kabul etmeyen evrensel bireycikler olduklarını çok iyi açıklayan bir sebeptir. Bu noktadan Zen karşısında kendi konumumun ne olduğunu açıklama gereği duyuyorum. Okuyucuya karşı samimi olmam gerektiğini biliyorum. Çünkü yaşadığımız dünyada insanların kimlikleri ve nicelikleri hakkında ortalıkta dolaşan ciddi kaygıların varlığından da haberdarım. Kendimi değil bir Zenist, bir Budist olarak bile sunamam. Çünkü bu bulutları paketleyip paketin üzerine de bir marka yapıştırma çabası olacaktır. Öte yandan objektif bilimselliği yakalamış bir akademisyen de değilim. Çünkü bu da Zen anlayışını göz önüne alınca içi doldurulmuş ölü bülbülleri kullanarak kuş sesleri hakkında araştırmalar yapmaya kalkışmaya benzeyecektir. Zen'e dair konuşmalar yapmaya hakkım olduğunu da iddia etmiyorum. Fakat henüz sadece küçük bir çocukken Zen edebiyatını ve sanat tarzlarını çalışmaya başlamış olmanın zevki ve bu uçsuz bucaksız yolda bazı Çin ve Japon gezginleriyle insancıl beraberlikler yaşamış olmanın güzelliğidir elimde kalan. Bu kitapta hem genel okuyucuya hem de daha ciddi çalışmalar yapan öğrencilere ulaşmayı amaçladım. Genel okuyucunun kitaptaki bazı teknik terimleri ve konuyu daha derin çalışmaya istekli kişiler için verilmiş bazı diğer araç niteliğindeki sunuları hoş göreceğini umarım. Kitabı iki bölüm olarak hazırladım. Zen'in geçmişi ve tarihini incelediğim ilk bölümden sonra ikinci bölümde de onun prensiplerini ve uygulanmasını mercek altına aldım. Faydalandığım kaynaklar temelde 3 çeşitti. Bir defa Zen hakkında Avrupa dillerinde hazırlanmış çalışmaların neredeyse tamamına yakınından faydalandım. Doğal olarak Profesör Suzuki'nin çalışmalarından önemli ölçüde istifade ettim. Fakat aynı zamanda bu çalışmalara çok fazla dayanmamaya da özen gösterdim. Bu söz konusu çalışmalarda herhangi bir kusur bulunduğundan dolayı değil de okuyucunun Suzuki'nin eserlerinin bir özetinden çok daha fazlasını, taptaze bir bakış açısını hak ettiğine inanmamdandı. İkinci olarak, burada Zen'e dair ileri sürdüğüm temel görüşler, eski Çin kaynaklarında rastlanan konuyla ilgili çalışmaların dikkatli bir gözden geçirilmesinin de ürünüdür. Özellikle Sin Sin Ming, Tan Qing ya da Altıncı Pir'in Sutrası, Lin Chi Lu, Kutusun Hisi Yulu, Tang Hanedanı dönemi Çincesi konusunda bilgim bu dönemde yazılan eserlerin daha derin konularını incelemeye yeterli değil. Fakat istediğimi almaya yeterliydi ki bu da temel doktrin hakkında bana açık bir bakış açısı sağladı. Tüm bunların yanında çabalarım Asya çalışmaları Amerikan Akademisi, bazı araştırma görevlileri ve meslektaşlarımın ciddi yardımlarıyla desteklendi. Özellikle Profesör Sabro Hasegawa'ya, Profesör Giming Chien'e, Doktor Paul ve Doktor George Funga, Doktor Frederick Hanga, Charles Yike ve Soto Zen Okulu sahibi Kanumitsu Kato'ya teşekkürü bir borç bildiğimi özellikle belirtmek isterim. Kitabımı hazırlarken faydalandığım bir başka kaynakta 20 yılı aşkın bir süre zarfınca bazı Zen üstad ve öğrencileriyle yapılmış kişisel diyalogların oluşturduğu birikimdi. Biraz sonra okuyacağınız sayfalarda orijinal metinlerden yapılmış çeviriler aksini belirtmediysem şahsıma aittir. Akademik seviyedeki okuyucular romanize edilmiş Sanskritçe kelimelerde saçma diaktrik işaretleri kullanmadığım için umarım beni bağışlayacaklardır. Çünkü bu işaretleri kullanmak uzman olmayan bir okuyucu için sadece kafa karıştırıcı olacaktı. Akıllarına hemen Devanagari alfabesi gelecek olan Sanskritler içinse zaten gereksizdir. Zen üstadlarının ve Zen metinlerinin uygun isimlerine gelince bunlar, Mandarin'in ve Japonca'nın ortaya çıktıkları ülkeye göre romanize edilmiş şekilleriyle verilmiştir. Teknik terimlerse özel bir Japon Zen üstadı söz konusu olmadığı müddetçe Mandarin olarak verilmiştir. Çünkü Mandarin'i kullanan birisi genel kullanımdan dolayı Weigelt romanizasyonunu kullanmaya neredeyse mecbur kalmıştır. Özellikle R.H. Bilita yapmış olduğu haiku çevirilerini topladığı 4 ciltlik antolojisinden bazı alıntılar yapmama izin verdiği için minnettarım. Ayrıca Profesör Sabre Hasegawa'ya kapak konusundaki yardımlarından dolayı özel teşekkürlerimi bildiririm. Son olarak bu kitabın ön hazırlıklarını yaptığım 3 yıl boyunca katkılarını eksik etmeyen Bollingen Vakfı'na da teşekkürlerimi iletmek istiyorum.